Ayrım 8.
1915'ten beri Rusya Sosyal Demokrat İşçi Parti üyesi bir adam. Ve gerçeği olanca acılığıyla seriyordu genç ateşçinin gözleri önüne. "Bak arkadaş," diyordu, "küçükken ben de sana benzerdim. Nereye harcayacağımı bilemezdim gücümü. İçim içime sığmazdı. Ama yoksulluk içinde yaşıyordum. Hani sen bazen o çıt kırıldım muhallebici çocuklarına bakıp öfkeleniyorsun ya, ele geçirdiğim anda insafsızca döverdim onları." Dipnot 1. Ukrayna dilinde Petliura'nın bayrağına renklerini atıf olarak sarı maviler. "Sonra ne olurdu bilir misin? Babama söylerlerdi. O da gelir beni döverdi hep. İstediğin kadar çırpın, dövüş, tek başına kaldıkça değiştiremezsin hayatı. Sen Pavluş'a, sen bugün iyi bir mücadeleci olmak ve işçi sınıfını sonuna kadar savunmak için gerekli olan her şeye sahipsin. Ama sınıf mücadelesinin ne olduğunu bilmiyorsun henüz. Doğru yolu göstereceğim sana kardeş. Çünkü biliyorum ki sende iş var. Nefret ederim o yumuşak hanım evlatlarından. Bak bütün dünyayı sardı yangın. Köleler doğrulup silaha sarılıyor. Eski yaşamı baştan aşağı değiştirme vaktidir. Ama bunun için de muhallebici çocuklarına değil, birbirine kardeşçe bağlı atılgan bir sınıfa gereksinme var. Yaratacağız o sınıfı. Savaş zamanı gelip çatınca hamam böcekleri gibi ilk önüne çıkan deliğe dalıp kaçamayacak ve bütün gücüyle düşmanın üzerine saldıracak olan demir gibi bir halk yaratacağız. Peki ama Fedor, nesin sen aslında? Sıçramıştı Çukray ve elleri cebinde odayı aşınlamaya koyulmuştu. Soruyu anlamıyordu. Nasıl yani dedi. Kim olduğumu bilmiyor musun? Sanıyorum ki Bolşeviksin veya komünist. Gülmeye başladı Çukray. Öyleyim kardeş dedi. Belli değil mi öyle olduğum? Sonra Bolşevikle komünist arasında da hiçbir fark yoktur. Ve birdenbire ciddileşerek ekledi. Madem ki her şeyi anladın, karnımı deşmelerini istemiyorsan beni kimseye söylemeyeceksin. Pavel kararlı bir sesle söylemem merak etme dedi. Avludan sesler geliyordu. Vurulmadan açıldı kapı. Fedor'un eli hızla cebine kaymıştı. Ama Seraşka'yı görür görmez çekti elini. Solmuş ve zayıflamıştı oğlan. Başı sarılıydı. Arkasından da Valya ve Klimka gözüktüler. Seraşka Pavel'e elini uzatırken gülümsüyordu. Günaydın şeytan arkadaşım. 3 kişi geldik seni ziyarete. Valya sokağa tek başıma çıkmama razı değil. Klimka da onu yalnız bırakmak istemiyor. Bir de çocuğa aptal deriz. Hiç değil. Bak nasıl anlıyor tehlike olduğunu. Eliyle kardeşinin ağzını kapatıp sözünü kesmişti Valya. Neşeyle haykırdı. Gevezeliği tuttu gene. Zavallı Klimka'yla dalga geçmeden edemez. Klimka kızmamıştı. Gülüyordu rahat rahat. Bırakın konuşsun dedi. Hasta bir insandan daha başka ne beklenir? Üstelik de hastalığı kafasında. Şaşılacak bir şey yok. Üçünü de tanıyordu Çukray ve seviyordu hepsini. Mücadelenin bulanıklığı içinde yolunu henüz tam bulamamış olan ama sınıflarının özlemlerini en açık şekilde dile getirebilen işçi gençliğiydi bu. Dikkatle dinledi pogromun hikayesini. Musevi aileleri gizlemek için gösterdikleri çabayı, Seraşka'yı yaralayan süvariyi hep anlattılar. Ve geç vakte kadar Lenin'den, Bolşeviklerden söz etti Çukray. Bu emekçi gençlerin olayların anlamını kavramalarına bir yardımı dokunsun istiyordu. Çukray, yoldaşlarıyla buluşmak üzere evden geceleri ayrılıyor ve sabah dönüyordu. O sabah gelmedi. Uyandığında onun yatağını boş gören Pavka, garip bir sezgiye kapılmıştı. Bir haber alabilmek umuduyla Klimka'lara seyirtti. Ama arkadaşının anasından başka hiç kimseyi bulamadı orada. Tıknaz ve çiçek bozuğu yüzlü bir kadın olan Klimka'nın annesi çamaşır yıkamaktaydı ve gene her zamanki gibi açtı ağzını, yumdu gözünü. "Senin Fedor'unla uğraşmaktan başka bir işim yok sanıyorsun galiba. Zuzillihaların evinin altın üstüne getirdiler o topal şeytan yüzünden. Ne bulursunuz Fedor'da bilmem. Yapışıp kaldın o herife. Senin yaşında bir çocuk için o adamla arkadaşlık etmek doğru mu? Arkadaş topluluğuna bakın. Fedor, Klimka ve sen." Bir yandan da öfkeyle çitiliyordu çamaşırları. Seraşkalara koştu Pavel. Aynı sonuç. Telaş edecek ne var Allah aşkına diye yatıştırmak istedi Valya onu. Arkadaşlarında kalmıştır. Kendi söylediğine kendisinin de inanmadığı belli oluyordu sesini titreyişinden. Çukra'yı bulmak için son bir umutla evine döndü Pavka. Ama kapı bırakmış olduğu gibi kilitliydi. İçinde bir ağırlık uyanmıştı. girmek istemedi. Belirsiz bir duyguyla adeta itilerek ambara doğru yürüdü, gizlediği yerden çıkarıp aldı revolveri ve cebinde bir kaygı verici ağırlıkla yeniden yola düzüldü. Bütün araştırmaları boşa çıktı. Hiçbir iz yoktu gemiciden. Dönüşte orman müdürünün villasının yanından geçerken yavaşladı. Belirsiz bir umutla baktı pencerelere. Ev bomboş gibiydi. Biraz uzaklaşınca yeniden bir göz attı. Ölü yapraklar doldurmuştu bahçeyi. Terk edilmiş bir hali vardı. Eski konağın üzerinde dalgalanan bu derin sessizlikten, bu cansız sessizlikten öyle bir hüzün taşıyordu ki içinin burkulur gibi olduğunu duydu Pavel. Tonya ile son ve bu kez çok ciddi bir tartışma geçmişti aralarında. Aniden olup bitmişti her şey ve bir aydır da görmüyorlardı birbirlerini. Bir gün tesadüfen karşılaştıklarında Tonya eve davet etmişti onu. Annem ve babam yarın akşam Volşanski'nin doğum gününü kutlamaya gidecekler demişti. Evde yalnız olacağım. Ne olur gel Pavluş'a. Leonid Andreyev'in çok güzel bir kitabı var. Şaşka Zigulov. Birlikte okuruz. İyi bir gece geçirmiş oluruz hem de. Kabul mü? Kestane rengi saçlarını örten büyük şapkanın altında kızın iri gözlerini seçmişti Pavka. Sıkıntılı bir umutla bakıyordu kendisine. Kabul dedi. Geleceğim. Oduna her zamankinden daha da parlak alevler saçıyor, kütükler daha da neşeyle çıtırdıyor gibi gelmişti o gün genç ateşçiye. Ama akşam olup da Toya ona bahçenin büyük demir kapısını açtığında kızın sıkıntılı bir hali vardı. Konuklarım var dedi. Çağrılmadan geldiler. Pavluş'a gitme ne olur. Tam çıkmak üzereyken kolundan yakaladı onu ve adeta sarılarak mecbur etti içeri girmeye. Seni tanımak hoşlarına gidecek, gel. Yemek salonunu geçip kızın odasına yöneldiler. Arkadaşım Pavel Korçagin dedi. Tonya masanın etrafındaki gençlere. Üç kişiydiler. Liz Sukarko vardı. Esmer tenli, kıvrık dudaklı, saçlarını fettanca taramış güzel bir liseli kız. Kızın erkek kardeşi vardı sonra. İnce uzun boylu, siyah elbisesi içinde kibar mı kibar, sımsıkı taranmış parlak saçları, hüzünlü gri gözlü bir çocuk. Bir de Viktor Lentiski vardı. Gıcır gıcır liseli üniformasını geçirmişti sırtına ve Tonya oda kapısını açar açmaz ilk o fark etmişti Pavel'i ve şaşkınlık içinde kaşlarını kaldırıp bakmıştı. Gözlerini Viktor'a dikmiş olarak birkaç saniye ışıkta durdu Pavel. Tonya odaya çöken ağır sessizliği dağıtmak amacıyla Liz'e bir şeyler söylemeye hazırlandı. Susarko ise doldurmuş, yeni konuğu meraklı gözlerle süzmekteydi ki Pavka aniden dönüp çıktı odadan. Tonya kapıda yakalayabildi onu. ''Niçin gidiyorsun yani? Özellikle tanıştırmak istedim seni onlarla. Kendi yararlarına olur diye düşündüm inan ki.'' Kızın elinden kurtulup kesin bir sesle konuştu Pavka. ''Bula bula bunları mı buldun beni teşhir edecek? Bunlarla oturup ahbaplık etmek senin hoşuna gidebilir ama benim hoşuma gitmiyor. Böyle solucanlarla birlikte olduğunu bilsem kesinlikle gelmezdim buraya.'' Öfkesini güçlükle gelmeyen Tonya atılmıştı. ''Hangi hakla konuşabiliyorsun benimle böyle? Kiminle ahbaplık ettiğini, kimlerle düşüp kalktığını soruyor muyum ben sana?'' Yanıt bahçenin kapısından gelecekti Tonya. Al da turşusunu kur öyleyse ahbaplarının. Beni de bir daha göremeyeceksin. Tam bir ay geçmişti aradan. Evet, pogrom sırasında başka işleri vardı Pavka'nın. Anımsamamıştı bile kızı. Ama bugün garip bir sabırsızlıkla doluydu. Görmek istiyordu onu. Çukray'ın ortadan kayboluşu ve evin içine çöken yalnızlık büyük bir acı veriyordu delikanlıya. Önünde boz bir şerit gibi uzanan çamurlu yola baktı hüzünle ve ilerledi. Dört yol ağzında kırık kapısı, maden suları levhasını taşıyan devrilmiş bir satıcı barakasının yanında Liz'den ayrıldı, Viktor Lentiski. Ayrılmadan önce de kızın elini avuçları arasında bir süre tutarak ısrarlı bir sesle sordu. ''Anlaştık değil mi? Geleceksiniz, aldatmayacaksınız beni.'' Ve hafifçe kırıtarak yanıt verdi Liz oğlana, siyah, bulanık ve davetkar gözleriyle gülümseyerek. ''Geleceğim tabii, bekleyin beni.'' Henüz 10 adım ya yürümüş ya yürümemişti ki kız, iki adam belirdi yolda. Geniş göğsünü örten ceketinin yakası açık, tıknaz bir işçi, siyah kasketini kafasına geçirmiş ilerliyordu. Gözünün biri şişmiş, mosmor kesilmişti ama sarsılmadan yürüyordu. Elinde süngüsüyle bıyıklı bir Petriores, geliyordu hemen arkasından işçinin. Adımlarını yavaşlatarak kaldırım değiştirdi. Liz ve Pavka ile burun buruna geldi. Bir ara sokaktan yola çıkmış olan Pavka da görmüştü iki adamı ve çivilenip kalmış gibiydi şaşkınlıktan. Çukray tutuklanmıştı. Kalbinin hızla çarpmaya başladığını duydu Korçagin. Demek bunun için ortalarda yoktu Çukray. Bir alay düşünce çarpışıyordu kafasının içinde ve bir türlü toparlayamıyordu kendini. Ve zaman geçiyordu durmadan. Bir karar vermek gerekiyordu. Apaçık bir gerçek vardı karşısında. Çukray'ın işi bitikti artık. Bir alay karmakarışık duygunun hücumuna uğramıştı Pavka. Ne yapabilirdi ki? Adamlar yaklaşıyordu. Birden cebinde bir revolver olduğunu hatırladı. Ateş edip sırtından devirmek gerekiyordu askeri. Küçücük bir hareket ve serbestti Fedor. Bu ani karar bir rahatlık getirmişti Pavka'ya. Acı verecek derecede kenetlenip kalmıştı çene kemikleri. Bir ses işitir gibiydi sadece. Birbirine kardeşçe bağlı, atılgan bir sınıf gerekli bize. Böyle dememiş miydi geçen sene Çukray? Dört bir yana baktı Pavka başını döndürerek. Kente giden yol boştu. Bir kadın silüeti vardı önlerinde, uzaklaşıyordu. Ondan zarar gelemez. Yolu diklemesine kesen sokağı göremiyordu yalnız. İleride istasyon caddesinde birkaç kişi seçiliyordu. Bir dakika bile yoktu kaybedecek. Çukray yaklaşıyordu ve çok geçmeden de aynı hizaya geldiler. O da tanımıştı Pavka'yı. Şaşkınlıktan yavaşlamıştı. Petri Ruiz, işçiyi süngüsünün ucuyla sırtından dürterek "Yürüsene be!" diye gürledi keskin bir sesle. "Yoksa dipçiyi yersin kafana." Pavka'ya dostça bir selam vererek yürümeye koyulmuştu Çukray yeniden. Ve Pavka, nöbetçinin kuşkusunu çekmemek için kayıtsız bir tavırla açılıp yol vermişti. Ani bir endişe bürümüştü içini. "Ateş edip de herifi tutturamayacak olursam Çukray'ı vururum." Ama artık düşünecek, inceden inceye hesap edecek zaman da yoktu. Tam onun hizasındaydı şimdi asker. Ve Pavel her şeyi unutup birdenbire sıçradı. Kaptığı gibi yere doğru eğdi tüfeği. Gıcırtılar çıkartararak çakıl taşlarına sürtmüştü süngü ve bu beklenmedik hücum karşısında afallayan Petri Ruiz bir an hiçbir şey yapamadan kaldı. Sonra hemen toparlanıp olanca gücüyle sıyırmak istedi tüfeğini. Ama bütün ağırlığını dipçiye vererek abanmış olan Pavka buna meydan bırakmadı. Bir patlama duyuldu o anda. Kaldırıma rastlayan kurşun ince madeni bir ıslık çıkararak sıçrayıp hendeğin içine gömüldü. Çukray döndü. Tüfeğini her ne pahasına olursa olsun kurtarmak isteyen asker kolunu bükmekteydi çocuğun. Ama Pavka dayanıyordu. Öfkeden kudurmuş hale gelen Petri Ruiz çocuğu yere düşürdü bunun üzerine. Pavka gene bırakmadı tüfeği ve asker de kaldırıma yuvarlandı. Boğuşma devam ediyordu ve o anda hiçbir şey Korşagin'i döndüremezdi kararından. Bunu gören Çukray iki sıçrayışta yetişti onlara ve askerin kafasına indirdi çelik yumruğunu. Yeni hücuma karşı dikilmek isteyen nöbetçi bu kez iki darbe daha yedi suratına ve hendeğe yuvarlandı. Vakit geçirmeden Pavel'i omuzlarından yakalayıp ayağa kaldırdı Çukray. Viktor Lentiski kızdan ayrılınca ıslıkla bir türkü tutturmuştu. Sevgilim gözlerinde bir ihanet rengi var. Liz'le olan konuşmasının etkisinden sıyrılamamıştı daha. Gerçekten de kız ertesi gün o yıkık fabrika kalıntısının yanına gelmeyi kabul etmişti. Lisenin bu konularda deneyim sahibi erkekleri arasında bazı söylentiler dolaşmaktaydı. Bayan Skorka hakkında. Semel Zalivanov budalası bile bir gün kızla yatmış olduğunu söylememiş miydi? Gerçi Lentiski Zalivanov'un sözlerine inanacak kadar saf değildi ama kafasında çın çın öten bu sözler Liz'i oğlanın gözlerinde son derece çekici bir nesne haline getirmişti. Ve Lentiski ertesi günden tezi yok söylentilerin doğru olup olmadığını bizzat anlamaya karar vermişti. Ah bir gelse diyordu içinden. Ne yapacağımı bilirim ben. İşe nasıl girişeceğimi bilirim. Şurasını unutmamalı ki hiç güçlük çıkarmadan öptürdü kendini bana. Ve bir de bizim Semka budalası blöf yapmadıysa yaşadık demektir. Aniden altüst oldu Viktor'un düşünceleri. Karşıdan doğru iki Petri Ruiz bir atı yalağa götürüyorlardı. Onlara yol vermek için açılmak üzereydi. Bir silah sesiyle çivilenip kaldı olduğu yerde. Çok geçmeden bir atlı göründü dört nala ve komşu avludaki askerlere haykırdı. Silah başına, bizimkilerden birini vurdular. Bir an sonra da tüfeklerini aceleyle dolduran askerlerin koşuşması kaplamıştı ortalığı. Bu arada Viktor'u da tutukladılar. Toplanan kalabalığın arasında tanık olarak alıkonan Liz de vardı. Şaşkınlıktan ve biraz da dehşetten olduğu yere çivililip kalmıştı kız. Hemen şuracıkta adeta burnunun dibinde cereyan etmişti bütün olay. Önünden kaçıp gitmişlerdi Çukra ile Korçak'ın. Ve askere saldıran çocuğu derhal tanımıştı Liz. Tonya'nın bir ay kadar önce kendilerini tanıştırmak istediği çocuktu bu. Kaçanları izlemişti gözleriyle. Arkalarından kovalayanlara durmadan ateş açarak oradaki bir konağın ardından kaybolmuşlardı. Çukra'yı götüren asker şişmiş dudaklarını güçlükle oynatarak anlattı olup bitenleri. Ve tabii engel olmadın değil mi hıyar ağası? Bir mahpusu göz göre göre kaçırdın elinden. Ahmak, bunun cezasını çekmeyeceğini sanıyorsan aldanıyorsun. 25 kırbaç atın, şunun kıçına da anlasın bakalım. Ne kadar kurnazmışım be sen. Mahpusu elimden kaçırdım öyle mi? Nereden bilebilirdim o hergelerin kuduz bir köpek gibi arkadan saldırıp üzerime atlayacağını? Ah namussuz, bir geçirirsem onu elime. Sorgu sırası kendisine geldiğinde askerin bütün anlattıklarının doğru olduğunu ama saldırganı tanımadığını söylediniz. Kentin askeri komutanının önüne sevk edildikleri için ancak akşama serbest bırakıldılar. Ona eşlik etmek önerisinde bulundu Victor. Kız da gecenin karanlığında kol kola yürümek gibi mutlu bir fırsat kaçırmak istemiyordu. Liz kabul etti ve yürüdüler. Mahpusu kurtaranın kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu genç kız damdan düşercesine. Eve yaklaşmış bulunuyorlardı. Nereden bilebilirim ki? Tonya'nın bizi genç bir işçiyle tanıştırmak istediği akşamı anımsıyor musunuz? Pavel Korçagin mi? Hani şu... Tamam evet, adı Korçagin'di sanıyorum. Bizi görür görmez vebaya uğramış gibi kaçan çocuk. İşte o saldırdı askere. Afallayıp kalmıştı Victor. Söylediğinizden emin misiniz? Son derece eminim ben. Çok etkileyici bir yüzü vardı çocuğun. Daha dünmüş gibi iyi anımsıyorum. Peki ama niçin komutana hiçbir şey söylemediniz? Liz öfkelenmişti. Beni böyle bir şey yapabilecek kadar alçak mı sanıyorsunuz diye tersledi. Lafa da bakın şimdi. Askere hücum eden kimsenin adını vermek namussuzluk mu oluyor yani sizce? Sizce bu bir namus gösterisi mi oluyor yoksa? Ne çabuk unuttunuz o askerlerin yapmış olduğunu. Lisede kaç tane Yahudinin öksüz kaldığını bilmiyorsunuz galiba. Bütün bunlardan sonra gidip Korçagin'i ihbar edecekmişim ha? Allah sakınsın. Böyle düşüneceğinizi ummazdım doğrusu. Bu kadar şiddetli bir tepki ummamıştı Lentiski. Ve Liz'le bozuşmak niyetinde olmadığı için konuyu değiştirmeye çabaladı. Sinirlenmeyin Liz ne olur diye başladı. Şaka ediyordum ben. Bu kadar prensip sahibi olacağınızı da bilmiyordum doğrusu. Garip bir şaka dedi genç kız soğuk bir sesle. Üstelik de yersiz. Ayrılmak üzereydiler. Victor tatlı bir sesle "Yarın buluşuyoruz değil mi sevgilim?" diye mırıldandı. Belirsiz bir yanıt aldı kızdan. Kente dönerken toplayabildi kendini. "Sayın bayan," dedi kendi kendine. "Bu türlü bir davranışı alçaklık olarak görmekte serbestsiniz. Ama benim bu konuda başka görüşlerim var. Kaçanla kaçıranın kim olduğu umurumda bile değil aslında. Ama şu Korçagin hergelesini ortadan yok etmek için öyle bir fırsat verdiniz ki bana harcayamam doğrusu." Doğuştan Polonyalı bir soylu olarak Lentiski, Petliura'nın adamlarına da en az kızılları olduğu kadar nefret beslemekteydi. Pospolitiyaç, 1. Geleneğine uygun gerçek bir Şiliyahdi, 2. iktidarını yerleştirecek olan Polonya askerlerinin kente girmesini bekliyordu. Ama Pavko'yu ortadan kaldırmak için o güne kadar beklemeye hiç gerek yoktu. Petruosler görebilirdi bu işi. Hazır fırsat da varken. Meydan komutanının oturduğu binaya doğru yöneldi. Kısa bir zaman sonra da yanında 4 askerle çıkıyordu binadan. Dipnot 1. Lehçede Cumhuriyet. Dipnot 2. Şiliyahta'nın çoğulu. Polonya soylular sınıfına bizdeki Zadegan gibi hakaret amacıyla verilen ad. Yol gösterdiği küçük topluluk Pavel'in evine yaklaşınca Viktor askerleri durdurdu ve aydınlık pencereye işaret ederek "İşte burası," dedi. "Ben artık gidebilir miyim?" "Rica ederim," dedi Korunci. "Gerisini biz kolayca hallederiz. Yardım için teşekkürler." Hızlı adımlarla uzaklaştı Victor. Son dipçik darbesini de yiyince dizleri bükülmüştü Pavka'nın. Kolları öne doğru gerilip uzanmış bir halde kapkaranlık bir odanın duvarına çarptı başını. Yatağa benzer bir şeyler keşfetti el yordamıyla. Bitkin ve tükenmiş olarak çöktü. "Ya şimdi ne yapacaklar peki? Çukray ne oldu sonra? Klimkaların evinde ayrılmışlardı gemiciden. Kentten emniyet içinde çıkabilmek için gecenin basmasını bekleyecekti orada Çukray. Ve Pavel her türlü kuşkunun dışında sanıyordu kendisini. Onun için rahatça dönmüştü eve. Nereden bilebilirdi kendisini bekleyen tuzağı? En ummadığı bir anda tutuklanmış bulunuyordu. Askerlere saldıranın kim olduğunu nasıl öğrenmiş olabilirler acaba diye düşünüyordu. Hiç kimse görmedi ki beni. Allah'tan ki diye mırıldandı. Rovelver'i bir karga yuvasının içine sakladım. Asıl onu bulmuş olsalardı halim perişandı işte. Nereden öğrendiler acaba beni? Allah kahretsin. Evden komutanlığa kadar olan yolu nasıl geçtiklerini anımsadı sonra. Ortalık kopkoyu bir karanlığa gömülmüştü. Baştan aşağıya kalın bulutlarla örtülüydü gökyüzü. Ve insafsızca savrulan dipçiklerin altında düşüp kalkarak, sırtı kırbaç darbeleriyle delik deşik, kaburgaları durmadan inen tekmelerle paramparça, dünyadan kopmuş gibi ilerlemişti. Muhafızların yerleşmiş olduğu yan odadan sesler geliyordu şimdi kulağına. Kapının altından sızan bir ışık şeridine dikmişti gözlerini, ayıramıyordu bir türlü. Güçlükle doğrulup duvarları yokladı el yordamıyla, odayı kat etti. Burada bir pencere var galiba. Sinirden titreyen elleriyle demir parmaklığa dokundu uzun süre. Aşılacak gibi değildi. Kapıya doğru yöneldi yeniden. Soluk bile almadan çabalayarak kapı tokmağına yaslandı ve boğuk bir inleyiş yükseldi kapıdan. Bir küfür savurdu Palka. Menteşeleri yağlamamış olacaklardı çoktandır. İnce aralıktan baktığı zaman bir kamp yatağından dışarı sarkmış eğri büğrü bir takım ayak parmakları gördü. Demeye kalmadan uzun uzun gıcırdayarak daha da aralandı kapı. Bir silüet doğruldu ve vahşi bir zevkle kafasını kaşımaya koyuldu. Bir yandan da konuşuyordu ince bir sesle. Bu tek düze sesin yalvarışı kesildiği zaman nöbetçi asker yastığının yanı başında duran tüfeğini gösterdi ve kesin bir tonla ''Kapat şu kapıyı'' dedi. ''Bu seferlik bağışlıyorum ama bir daha merak edecek olursan gözlerini oyarım.'' Emre uyup kapıyı kapattı Pavka. Yan odadan at kişnemesini andıran bir kahkaha yükseldi. Yaşamında belki de ilk kez ciddi olarak düşündü o gece. Daha birinci girişiminde mutsuz bir başarısızlığa uğramıştı işte.